Ayrım 2.
Ne oldu, ne var? Odanıza kapanmışsınız, evet veya hayırdan başka bir cevap çıkmıyor ağzınızdan. Anne ve babanızı yok yere büyük üzüntülere sokuyor. Ayrıca hani söz arasında söylüyorum, işinizi doğrusu görülmedik biçimde safsaklıyorsunuz. Şu an anne ve babanızla patronunuz adına konuşuyor ve sizden hemen bana kesin bir açıklamada bulunmanızı önemli rica ediyorum. Hayret doğrusu, hayret. Ben sizi sakin, aklı başında biri bilirdim. Oysa şimdi kendinizi durup dururken acayip kaprislere kaptırmış görünüyorsunuz. Patron bu sabah bana işinize böyle geç kalmanızın nedeni sayılabilecek kimi şeyler çıtlatmadı değil. Bu yakında size verilmiş alacakları, tahsil yetkisiyle ilgili şeyler hani. Ama ben Allah için böyle bir nedenin sözü edilemeyeceği konusunda neredeyse şerefim üzerine temin ettim kendisini. Ancak şimdi bu akıl almaz inatçılığınızı görünce sizi en ufak şekilde savunmak için hiçbir istek duymuyorum. Hem firmadaki yeriniz de öyle pek sağlam sayılmaz. Başlangıçta niyetim sizinle yalnız konuşmak. Bunları başka kimse işitmeden size söylemekti. Ne var ki burada bana boş yere zaman harcattığınızı görünce neden söyleyeceklerimi sayın anne ve babanız da işitmesin? Anlamıyorum. Diyeceğim son zamanlardaki çalışmanız hiç de memnunluk verici değildi. Doğru, pek verimli çalışmalar için elverişli denebilmekten uzak bir sezondu. Ancak hiç iş yapılamayacak kadar da kötü bir sezon yoktur Bay Samsa ve olamaz. Gregor aklı başından giderek ve telaşından her şeyi unutarak ''Ama müdür bey'' diye cevapladı içeriden. ''Şimdi açıyorum kapıyı. Hafif bir rahatsızlık o kadar bir baş dönmesi yataktan kalkmama engelledi. Şu an henüz yataktayım. Ama eski zindeliğime büsbütün yine kavuşmuş hissediyorum kendimi. İşte çıkıyorum yataktan. Birazcık daha sabrediverseniz. Düşündüğüm kadar kolay gerçekleşmeyecek yataktan çıkmam. Ama artık kendimi iyileşmiş hissediyorum. Nasıl da öyle durup dururken insanın üzerine çullanıyor şu hastalık. Dün akşam hiçbir şeyim yoktu. Annem ve babam da biliyor ya. Ama hayır, dün akşam da üzerimde hafif bir kırıklık hissetmiştim. Halimden de anlaşılıyordu. Ne diye durumu firmaya haber vermedim bilmem. Ama insan hastalığını evde kalmaksızın da atlatabileceğine inanıyor hep. Müdür bey, anne ve babamı üzmeyin ne olur. Bana yönelttiğiniz suçlamalar için bir neden yok çünkü. Sonra bu konuda şimdiye dek kimse bana bir şey söylemedi. Sanırım yolladığım son sipariş listelerini görmemiş olacaksınız. Hem saat 8 treniyle de yola çıkacağım. Birkaç saatlik dinlenme iyi geldi. Burada boşuna vaktinizi kaybetmeyin müdür bey. Birazdan kendim mağazaya geleceğim. Lütfen bunu patrona bildirip saygılarımı iletin kendisine. Gregor bütün bunları çabuk çabuk, ne konuştuğunu pek bilmeksizin söylerken, herhalde daha önce yatakta edindiği beceri sayesinde güçlük çekmeden sandığa yaklaşmış ve ona tutunarak doğrulmuştu. Gerçekten kapıyı açacak, gerçekten ortada gözüküp müdür beyle konuşacaktı. Şimdi odadan çıkmasını isteyip duranların kendisini görünce ne diyeceklerini çok merak ediyordu. Baktı ki korkudan dona kaldılar, o zaman artık sorumluluk diye bir şey tanımayacak ve içi rahatlayacaktı. Ama her şeyi seri kanlı karşıladılar mı, kendisi de telaşa kapılmak için bundan böyle ortada bir neden görmeyecek ve elini çabuk tuttu mu saat 8 trenine yetişebilecekti. İlkin birkaç kez sandığın cilalı pürüzsüz yüzeyinden gerisin geri kaydı aşağı. Ama son bir davranışında dimdik doğruldu. Ne denli kıvrandırıcı olursa olsun karnındaki ağrıları artık umursadığı yoktu. Derken oracıktaki bir sandalyenin arkalığına attı kendini. Bacaklarıyla sandalyenin kenarlarına sımsıkı yapıştı. Bu yoldan vücudu üzerindeki denetimi de ele geçirmişti. Hiç sesini çıkarmadan bekledi. Çünkü müdür beyin sözlerini bundan böyle işitebiliyordu. Anne ve babasına ''Bir tek kelime anladınız mı konuştuklarından?'' diye sorduğunu işitti müdür beyin. ''Bizi aptal yerine koymuyordur sanırım.'' ''Daha neler?'' diye cevapladı annesi yüksek sesle. Ağlamaya başlamıştı. Belki de ağır hasta yatıyor. Gregor biz de ona eziyet edip duruyoruz. Sonra ''Grete, Grete'' diye seslendi annesi. Karşıdan ''Efendim anne'' dediği duyuldu kız kardeşinin. Gregor'un odasının aracılığıyla birbirleriyle haberleşebiliyorlardı. ''Hemen doktora koş Grete. Gregor hasta. Çabuk bir doktor alıp gel. Az önce nasıl konuştuğunu duymadın mı?'' Annesinin bağırarak konuşmasıyla kıyaslanırsa dikkati çekecek kadar alçak perdeden, bir hayvan sesinden kalır yeri yoktu dedi müdür bey. Derken babası ellerini çırparak holden mutfağa doğru "Anna, Anna" diye bağırdı. "Dur. Durma koş, bir çilingir getir." Hemen iki kız etekliklerini hışırdatarak holden seyirtip geçtiler. Kız kardeşi nasıl da giyinebilmişti o kadar çabuk. Ve hızla kapıyı açıp çıktılar. Kapının arkalarından kapandığını bildiren bir ses işitilmedi. Galiba kapı büyük bir felakete uğramış, evlerdeki gibi açık bırakılmıştı. Ama Gregor hayli yatışmıştı. Hani sesi belki kulağa alıştığından kendisine yeterince açık seçik, hatta eskisinden de açık seçik gelmesine karşın yine de anlaşılamıyordu. Ancak şimdi dışarıdakiler kendisinde anormal bir durumun varlığına inanıyor, ona yardıma hazır bulunuyorlardı. Bu yolda ilk önlemler alınırken açığa vurulan umut ve güven rahatlattı Gregor'u. Kendini yine insan toplumu içerisine kabul edilmiş görüyordu ve doğrusu aralarında ayrım yapmaksızın gerek doktor gerek çilingirden olağanüstü ve şaşırtıcı başarılar beklemeye başladı. Kesin önem taşıyan konuşmalarda bulunmasının zamanı yaklaşıyordu. Bu konuşmalar için sesine elden geldiği kadar netlik kazandırmak üzere bir iki öksürdü. Ama bunu pek kısık sesle yapmaya çalıştı. Çünkü bakarsın öksürüğünün sesi de insan öksürüğünden başka bir türlü çıkabilirdi. Ancak bu konuda kendisi artık bir yargıya varmaktan çekiniyordu. Bitişik odayı tam bir sessizlik kaplamıştı. Belki de anne ve babası müdür beyle masada oturmuş, fısıldaşıp duruyor, belki de hepsi birden kapıya yaslanmış, içeriye kulak kabartıyorlardı. Gregor sandalye ile kendini yavaş yavaş ileriye doğru itti. Derken sandalyeden elini çekerek kapıya doğru atıldı. Kapıya tutunup doğruldu. Bacakçıklarının tabanlarında bir yapışkanlık vardı. Bir an dinlendi burada. Sonra kilit içinde sokulu anahtarı ağzıyla çevirmeye uğraştı. Ne yazık ki doğru dürüst dişleri yoktu anlaşılan. Anahtarı neyle tutacaktı? Ama çeneleri pek güçlüydü ve çenelerinin yardımıyla anahtarı gerçekten yerinden oynattı. Bu arada bir yeri incinmişti mutlaka. Çünkü ağzından kahverengi bir sıvı anahtar üzerine akıp oradan da yere damlamaya başladı. Bitişik odadan "İşitiyor musunuz? Anahtarı çevirmeye uğraşıyor," dedi müdür bey. Bu söz Gregor'un enikonu yüreklendirdi. Ama hepsi bağırmalıydı ona. Anne ve babası hepsi "Ha gayret Gregor!" diye bağırmalıydı. "Sakın koy verme, yüklen kilidi Gregor." Gösterdiği çabaları evdekilerin merakla izlediği düşüncesiyle bütün gücünü toplayarak çılgın gibi anahtara sırdı. Anahtar döndükçe o da kilidin çevresinde dolanıp duruyordu. Artık kendisini ayakta tutan ağzıydı yalnız. Gerektiğinde anahtara asılıyor ya da vücudunun tüm ağırlığıyla onu aşağı bastırıyordu. Nihayet çat diye açılan kilidin tiz sesine uykusundan uyandı adeta. Rahat bir nefes aldı. "Çilingirsiz başardım işte," diye söylendi kendi kendine. Ve kapıyı iyice açmak için başını kola dayadı. Kapıyı bu tarzda açmak zorunda kalışı, kapının iyice açılmasına karşın Gregor'un henüz ortada görünmemesine yol açmıştı. Tam salona ayak atacakken pat diye sırt üstü yıkılmamak istiyorsa, kapı kanatlarından birinin çevresini pek büyük bir dikkatle usulcacık dolanması gerekiyordu. Kendisi henüz bu zor işle uğraşıp başka şeye aldıracak vakit bulamazken, müdür beyin birden yüksek sesle "Oh!" diye bir ses çıkardığını işitti. Ses tıpkı bir rüzgar uğultusunu andırıyordu. Az sonra da müdür beyin kendisini gördü Gregor. Kapıya oradakilerin hepsinden yakın bulunan müdür bey elini açık ağzına bastırmış, sanki görünmeyen ama habire üzerine gelen bir güç karşısında yavaş yavaş gerilere çekiliyordu. Müdür beyin odada bulunmasına aldırmayan annesi, geceden kalma dağınık ve dimdik saçlarla oracıkta dikiliyordu. Gregor'u görünce ilkin ellerini kenetleyerek babasına baktı. Sonra Gregor'a doğru iki adım atarak giysisinin çepeçevre açılıp yayılan etekleriyle yere yıkıldı. Yüzü göğsüne düşmüş, adeta bütünüyle ortadan silinip kaybolmuştu. Babası halinde düşmanca bir ifade yumruğunu sıktı. Gregor'u gerisin geri sürüp odasından içeri tıkmak ister gibiydi. Bir ara güvensiz gözlerle çevresine bakındı. Ardından elleriyle gözlerini kapayıp güçlü göğsü sarsıla sarsıla ağlamaya koyuldu. Bu durumda salona girmeye kalkmadı Gregor. Kapı kanatlarından sımsıkı sürmelenmiş olanına içeriden yaslandı. Öyle ki ancak yarı vücudu görülebiliyor, bu vücut üzerinde seçilen yana eğik başıyla odadakilere çıldır çıldır bakıyordu. Bu arada ortalık iyiden iyiye aydınlanmış, yolun karşı yakasında uzayıp giden, başı sonu bellisiz gri siyah binanın bir bölümü, bir hastaneydi burası, cephe kısmını katı bir biçiminde uyup geçen düzenli pencereleriyle açığa çıkmıştı. Hala dinmemişti yağmur. Ama tek tek görülebilen ve adeta tek tek yukarıdan aşağı fırlatılan iri damlalar halinde yağıyordu şimdi. Masanın üzerini tabak fincan gibi şeyler doldurmuştu. Çünkü babası için kahvaltı günün en önemli yemeğiydi ve bu yemeği bir yandan çeşitli gazeteleri okuyarak saatlerce sürdürürdü. Tam karşı duvarda Gregor'un askerlik döneminden kalma bir resim asırıydı. Ve resimde Gregor elim içinde tasa ve kaygılardan uzak gülümseyen, duruşu ve üniformasına karşı herkesi saygıya davet eden bir teğmen olarak görülüyordu. Holün kapısı açılmıştı. Daire kapısı da açık bulunduğundan aşağı inen merdivenin baş tarafı seçilebilmekteydi. "Evet," dedi Gregor. Evde seri kanlılığını yitirmeyen tek kişi kuşkusuz kendisiydi. Bunu biliyordu. "Şimdi giyiniyorum. Koleksiyonu toparlayıp yola çıkacağım hemen. Yola çıkmama izin verecek misiniz?" "Evet müdür bey. Görüyorsunuz dik kafalı değilim. Çalışmaktan zevk duyarım. Şu geziler zahmetli bir iş ama onlarsız da yaşayamam doğrusu." "Peki ama nereye gidiyorsunuz müdür bey? Firmaya mı?" "Firmaya öyle mi? Burada geçenleri olduğu gibi rapor edecek misiniz? Hani bir an oluyor insan çalışacak gücü bulamıyor kendinde. Ama böylesi anlar geçmişte yapılan işleri anımsamak ve ileride engel ortadan kalktıktan sonra da daha büyük bir şevk ve gayretle işe sarılmayı düşünmek için biçilmiş kaftandır. Nihayet sayın patrona çok şey borçluyum. Siz de pek iyi biliyorsunuz bunu. Öte yandan anne ve babamla kız kardeşimin geçim yükü de benim omuzlarımda. Şu anda durumum nazik ama bu durumdan yine kendimi sıyırıp kurtaracağım. Güç bir iş, bari siz daha da güçleştirmeyin. Mağazada benim tarafımı tutun. Pazarlamacıları sevmezler biliyorum. Tonla para kazanır, gel keyfim gel yaşarlar diye düşünürler. Bu ön yargıyı daha bir dikkatle gözden geçirmek için öyle zorlayıcı bir neden de çıkmaz insanın karşısına. Ama siz müdür bey, siz öbür personelden daha derli toplu görebilirsiniz durumu. Hani tamamen söz aramızda sayın patronun kendisinden bile daha derli toplu görülebilirsiniz. Çünkü patron bir iş adamı olduğundan vereceği yargılarda kolay etki altında kalıp hizmetinde çalıştırdığı bir memurun aleyhinde bir tavır takınabilir örneğin. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki yılın hemen bütününü mağaza dışında geçiren bir pazarlamacı dedikodulara, rastlantılara ve nedensiz şikayetlere kolayca kurban gidebilir. Bunlara karşı asla savunamaz kendini. Çünkü çokluk bunlardan haberi olmaz. Olsa da ancak bir geziyi bitkin sona erdirip firmaya döndüğü ve nedenleri artık bir türlü kestirilemeyen kötü sonuçların etkilerini öz varlığı üzerinde hissettiği zaman olur. Müdür bey, gitmeyin, böyle rica ederim. Bana birazcık hak verdiğinizi gösteren bir tek söz söyleyin işte ise. Ama müdür bey daha Gregor'un ilk sözleri üzerine arkasına dönmüştü. Yalnızca titreyen omuzları üzerinden dudaklarını iyice aralayarak Gregor'a bakıyordu. Gregor konuşurken bir an bile boş durmamış, ondan gözünü ayırmaksızın kapıya doğru sokulmuş ama salondan çıkmasını önleyen gizli bir yasak varmış gibi bunu pek ağırdan yapmıştı. Derken Holly geldi. Ayağını birden salondan çekip alışına bakılırsa öyle sanılabilirdi ki sanki ateş üzerine basmıştı. Ama Holly sağ elini uzatabildiği kadar ileriye merdivene doğru uzattı. Orada kendisini tanrısal bir kurtuluş bekliyordu adeta. Gregor mağazadaki konumunun iyice sarsılmasını istemiyorsa müdür beyin böyle bir ruh durumu içinde çekip gitmesine asla izin vermemesi gerektiğini seziyordu. Anne ve babası bu gibi şeyleri doğru dürüst kavrayabilecek yetenekten yoksundu. Bunca yıl içinde firmadaki işini Gregor'un ömür boyu elinde tutacağı kanısını edinmiş ve şu anda kendilerini üzüntüye öylesine kaptırmışlardı ki birazcık olsun ileriyi görecek durumda değillerdi. Müdür beyin alıkonulması, yatıştırılması, ikna edilmesi ve nihayet gönlünün kazanılması gerekiyor. Gregor'la ailesinin geleceği buna bakıyordu. Keşke kız kardeşi şimdi salonda bulunsaydı. Zeki bir kızdı hani. Daha Gregor sırt üstü rahat rahat yatarken o ağlamıştı. Ve müdür beyin bu kadınlara düşkün adamın kız kardeşine karşı dayanamayıp onun dediğini yapacağı kuşkusuzdu. Şimdi kız kardeşi olsa dairenin kapısını kapar ve holde konuşacağı sözlerle müdür beyi korkularından kurtarırdı. Gel gelelim kız kardeşi evde değildi. Dolayısıyla Gregor'un kendisi harekete geçmek zorundaydı. Şu anda üstesinden gelebileceği devinimlerin neler olduğunu henüz bilmiyordu. Bunu umursamaksızın ayrıca demin konuştuklarının yine yanlış anlaşılabileceğini, belki de yanlış anlaşıldığını düşünmeksizin kapı kanadından ayrıldı. Aradaki boşluktan vücudunu ite kaka geçirmeye çalıştı. O sırada sofanın korkuluğuna iki eliyle gülünç denecek biçimde yapışan müdür beyin yanına gidecekti. Ama hemen tutunacak bir yer arayarak ufak bir çığlıkla bir sürü bacakçığın üzerine yığılıp kaldı. O saat bu sabah ilk kez vücudunda bir rahatlık duydu. Bacakçıkları sağlam bir zemine kavuşmuştu. Bacakçıklarına tamamen söz geçirebildiğini görerek sevindi. Hatta istediği yere kendisini taşıyıp götürmek için çaba bile harcıyorlardı. Artık tüm rahatsızlığının sona ermek üzere olduğuna inanmaya başladı. Başka türlü hareket edemediğinden sağa sola sallanıyor, annesine hiç de uzak bulunmayan bir yerde tam onun karşısında döşeme üzerinde yatıyordu ki tamamen kendi içine gömülmüşe benzeyen annesi birden fırlayıp kalktı ayağa. Kollarını iyice ileriye uzatıp parmaklarını geçerek ''İmdat, aman yarabbi, imdat!'' diye bağırmaya koyuldu. Gregor'u daha iyi görmek ister gibi başını yana eğmişti. Ama derken buna karşıt bir davranışla geri geri seyirtmek gibi bir saçmalığa kalkıştı. Arkasında kurulu kahvaltı masasının bulunduğunu unutmuştu. Masanın yanına gelir gelmez adeta dalgınlığından hemen üzerine oturuverdi. Yanı başında devrilen kocaman kahvedenlikten kahvenin sel gibi aktığını fark etmemişe benziyordu. Gregor annesine bakarak ''Anne, anne!'' diye seslendi usulca. Müdür bey bir an için tamamen aklından çıkmıştı. Ama akan kahveyi görünce çeneleriyle birkaç kez boşluğa doğru hamle yapmadan duramadı. Bunun üzerine yeniden bağırmaya başladı annesi. Masayı bırakıp kaçtı. Karşıdan seyirtip gelen babasının kollarına bıraktı kendini. Ama Gregor'un o anda anne ve babasına ayıracak vakti yoktu. Merdivenden inmeye koyulan müdür bey çenesini korkuluğun üzerine dayayarak son bir kez dönüp arkasına baktı. Müdür beye yetişmek isteyen Gregor ileriye atıldı hemen. Müdür bey anlaşılan bir şeyler sizinlemiş olacaktı. Birkaç basamağı birden inmeye başladı. Vay canına diye haykırdı ve evden çıkıp gitmek üzereyken ses bütün merdivenlerde çınladı. Ne yazık ki müdür beyin gidişi şimdiye dek seri kanlılığını pek yitirmemiş babasını da hayli şaşırtmışa benziyordu. Çünkü müdür beyin arkasından koşması ya da hiç değilse Gregor'u onun peşine düşmekten alıkoymaması gerekirken sağ eliyle müdür beyin şapka ve pardösüsüyle bir sandalyenin üzerinde bıraktığı bastonunu kapıp sol eliyle masadan büyük bir gazete aldı. Ayaklarını yere vurup baston ve gazeteyi havada sallayarak Gregor'u odasından içeri tıkmaya çalıştı. Gregor'un yalvarıp yakarmalarının hiçbiri para etmedi ve hiçbiri de anlaşılmadı. Gregor başını istediği kadar süklüm püklüm döndürsün, babası ayaklarıyla giderek daha hoyrat yeri dövüyordu. Karşıda annesi serin havaya aldırmayarak bir pencere açıp dışarı sarktı. Pencereden hayli ileride tuttuğu yüzünü ellerine gömdü. Bunun sonucu olarak sokakla merdiven arasında güçlü bir hava akımı baş gösterdi. Perdeler uçuşmaya başladı. Masanın üzerindeki gazeteler hışırdayıp gazete yapraklarından kimisi esintiyle yerde sürüklenmeye koyuldu. Babası aman vermeksizin Gregor'u sıkıştırıyor, bu arada vahşi bir insan gibi sesler çıkarıyordu. Ne var ki geri geri gitme konusunda Gregor'un hiç egzersizi yoktu ve gerçekten pek yavaş yürüyordu bu iş. Gregor bir arkasına dönebilse o saat odasında alabilirdi soluğu. Ama fazla zaman isteyen dönme girişimiyle babasını sabırsızlandırmaktan çekiniyordu. Üstelik her an babasının elindeki bastondan sırtına ya da başına öldürücü bir darbenin inmesi işten değildi. Ancak sonunda Gregor için başka yapacak şey kalmadı. Çünkü geri giderken gidiş yönünü bile koruyamadığını dehşetle fark etmişti. Dolayısıyla bir yandan göz ucuyla sürekli babasına bakarak elden geldiğince hızlı ama gerçekte pek yavaş dönme eylemine girişti. Herhalde babası iyi niyetini sezmişti ki dönüş sırasında Gregor'a iyileşmedi. Tersine bastonunun ucuyla uzaktan onun bu girişimini yönetmeye çalıştı. Ne olurdu sanki babası ağzından o katlanılmaz ıslıklı sesleri çıkarmasaydı? Bu sesler Gregor'un aklını başından alıyordu. Neredeyse tamamen arkasına dönmüştü ki kulakları boyuna ıslık seslerinde şaşırarak yine biraz gerisin geri çark etti. Ama sonunda çok şükür başıyla kapının önüne geldi. Gövdesinin kapıdan kolay geçemeyecek kadar geniş olduğunu gördü. İçinde bulunduğu ruh durumundan ötürü kapının öbür kanadını da açıp Gregor'a geçebileceği gibi bir yer sağlamayı hiç düşünmedi babası. Aklına taktığı tek şey varsa Gregor'u bir an önce odasına tıkmaktı. Gregor'un doğrulup kalkarak kapıdan geçmek için gerekli uzun boylu hazırlıklara girişmesine de asla izin verecek gibi görünmüyor. Kendine özgü bir takım sesler çıkararak sanki önünde hiçbir engel yokmuşçasına onu ileri doğru sürüp götürmeye uğraşıyordu. Gregor'un peşinden gelen ses bundan böyle hiç de bir tek babanın sesi gibi çıkmamaktaydı. Ve gerçekten işin şakaya gelir yanı kalmamıştı artık. Gregor ne olursa olsun ıkına sıkına kapıdan geçmeye çalıştı. Yere sürtünmekten, böğürlerinden biri baştan aşağı yara beri içinde kalmıştı. Beyaz kapıda iğrenç lekeler bırakıyordu. Olduğu yere çivilenip kalan Gregor bazen tek başına kıpırdayacak gücü bulamıyor. Bir tarafındaki bacakçıklar boşlukta habire çırpınırken yere bastırılmış öbür taraftakiler sızlayıp duruyordu. Ansızın babası arkadan Gregor'u gerçekten esenliğe kavuşturan bir tekme savurdu. Bunun üzerine havada uçtu Gregor. Orası burası şiddetle kanayarak soluğu odanın hayli içlerinde aldı. Derken bastonla itilerek kapatıldı kapı ve sonunda ortalık yatıştı. 2. Ancak akşamın alacakaranlığında baygınlığa benzer derin uykusundan uyandı Gregor. Kuşkusuz dışarıdan gelen gürültü olmadan da az sonra uyanacaktı. Çünkü kendisini yeterince dinlenmiş ve uykusunu almış hissediyordu. Ama öyle sanıyordu ki hemen belirip kaybolan bir ayak sesi ve hole açılan kapının sakınarak kapatılması onu uyandırmıştı. Sokaktaki elektrik fenerlerinin ışığı yer yer odanın tavanına ve mobilyaların üst kısımlarına vurmuştu. Ama aşağısı Gregor'un bulunduğu yer karanlıktı. Gregor ancak şimdi değerini anladığı duyargalarıyla henüz beceriksiz ve sağa solu yoklayarak ağır ağır kapıya doğru sürüklendi. Kapının ardında neler olup bittiğini görmek istiyordu. Sol tarafı tatsız bir gerilim içinde bulunan bir tek uzun yaradan oluşuyordu sanki. İki dizi bacak üzerinde hayli toparlayarak yürümesi gerekiyordu. Üstelik bacaklarından biri öğleden önceki olaylarda ağır bir yara almıştı. Hani bir tek bacağının yaralanması mucizeydi ve bu bacakçık cansız sürüklenip arkadan geliyordu. Gregor ancak kapıya varınca kendisini oraya çeken şeyin ne olduğunu anladı. Bir yiyecek kokusuydu bu. Küçük kapının eşiğinde süt dolu bir kase duruyor, sütün içinde ufak ufak doğranmış frankala parçaları yüzüyordu. Neredeyse sevincinden kahkaha atacaktı Gregor. Çünkü sabahkine kıyasla açlığı daha da büyümüştü. Hemen başını kaseye kaldırdı, başı neredeyse gözlerinin üstüne kadar sütün içerisine gömüldü.